Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صَيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 1 Hazar 1399 Hicri Kameri, 5 Rebiyusani 1442 ve miladi 21 Kasım 2020 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra ben Mesut Ketani ve arkadaşım Mehmet Bahtiyar ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, sanat tarihi ve bulaşıcı hastalıklar, medeniyet gevheri Kermanşah, vayetlerin hikayesi isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bülteniyle beraberiz. Önce önemli haberlerden başlıklar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Pompeo'nun açıklanan doktrini İsrail işgalciliğinin resmileştirilmesidir. Garib Abadi, İsrail kayıtsız şartsız NPT'ye katılmalı. Avrupa'nın Bercam'daki tutumu hakkında yeni Amerika iddiası. İlham Aliyev, İran Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesidir. Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü. Ve onlarca Filistinli Siyonistlerin saldırılarında yaralandı. Şimdi detaylar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mike Pompeo doktrinini İsrail işgalinin tanınması ve Siyonist alimler üzerindeki sessizliğin kabulü olarak niteledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Cuma günü Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun doktrini ile ilgili şunları yazdı. Pompeo doktrinini yalan bir ifade çerçevesinde onu bu makama getiren BB'nin Netanyahu'nun çıkarlarını Amerikan çıkarlarına bile üstün görmek olarak tanımlamak mümkün. Hatipzade, Pompeo doktrininde İsrail işgalinin tanınması ve Siyonistlerin suçlarının aklandığını belirterek şunları ekledi. Her eleştiriyi sahte antisemitizm ifadesiyle etiketleyip sustur ve Amerikalı vergi ödeyenlerin paralarını özel aile içi tuğulları ile boşa harca. Perşembe günü işgal altındaki topraklara seyahat eden Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Jerusalem Post'a verdiği bir röportajda İran'a karşı maksimum baskı kampanyasının devam ettiğini ve Tahran'da mücadele için tüm seçeneklerin hala masada olduğunu iddia etti.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi ve büyükelçisi Kazım Garibabadi, korsan rejim İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması, Batı Asya bölgesinde mevcut nükleer krizi telafi etmenin tek yolu olduğunu vurguladı. Cuma günü bir açıklama yapan Garibabadi, Siyonist rejimin gizli nükleer gücünü göz ardı etmek, bölge ve dünya güvenliği ve istikrarı için ciddi tehdit olduğunu belirterek, İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması gerektiğini belirtti. Uluslararası camianın İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması için bu rejime sürekli baskı yapmaktan başka çaresi olmadığını kaydeden Garibabadi şöyle ekledi. İsrail rejiminin Batasya bölgesinde NPT anlaşmasını imzalamayan tek taraf olarak bu anlaşmanın küreselleşmesini engellemesi büyük talihsizliktir. İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlardaki daimi temsilcisi Garibabadi, ayrıca Suud rejiminin ek protokolü uygulamaması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu bağlamda durumu kaygı verici olduğunu belirterek şöyle devam etti. Suudi Arabistan ek protokolü tam olarak uygulamıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de şimdiye kadar ek protokolü tam ve etkili bir şekilde uygulama konusunda resmen hiçbir yükümlülük üstlenmediği anlaşılıyor.
Amerikan hükümetinin İran özel temsilcisi Elliot Abrams, Avrupa ülkelerinin Bercam nükleer anlaşmasının geçici maddelerini uzatmak istediklerini iddia etti. Fars Haber Ajansı'na göre Abraham, Suudi gazetesi Eşha Kolosat ile yaptığı röportajda Avrupa ülkelerinin Bercam nükleer anlaşmasının zamanla sona eren maddelerini uzatmak istediklerini iddia etti. Amerika'nın İran özel temsilcisi bir sonraki Amerikan yönetiminin Bercam nükleer anlaşmasına dönme olasılığından söz etti ve Washington'un Bercam nükleer anlaşmasına dönüşü ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması karmaşık ve zor olacak dedi. Avrupa Trokyası Almanya, İngiltere ve Fransa olarak Amerika'nın yasa dışı şekilde Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak anlaşmayı sürdürme sözü vermişti. Avrupa'nın Amerika'nın eylemini sözlü ve siyasi direnişlerine rağmen bu ülkeler şimdiye kadar anlaşmayı güvence altına almak için vaat edilen pratik adımları atmakta başarısız kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Avrupa ülkelerinden pasifliğine tepki olarak Bercam nükleer anlaşması maddelerine göre 5 adımda bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azalttı. Kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmasının 26. ve 36. maddelerine göre diğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirmezse İran yükümlülüklerini tamamen veya kısmen askıya alma hakkına sahiptir. İran, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın Bercam nükleer anlaşmasından faydalanması durumunda taahhütlerine dönmeye hazır olduğunu vurgulamıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Cuma akşamı Amerika Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi şeytanın avukatı olarak niteledi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Twitter'da Giuliani'nin büyük meblağlar karşılığında bir yalancı ve teröristi savunduğunu görünce Amerikan halkı şaşırabilir ancak bu İranlılar için yeni bir gelişme değildir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Giuliani'nin uzun yıllardır şeytanın avukatı ve teröristlerin iğrenç suçlarını aklamakla dolarları cebe indirmekte olduğunu belirtti. Kelimenin tam anlamıyla Giuliani çökmektedir ifadelerini kullandı. Trump son dönemde kişisel avukatı Rudy Giuliani kampanya şikayetlerinin tümünü takip etmekle görevlendirdi. Trump'ın avukatı Rudy Giuliani bu terörist grup sayılan münafıklar terör örgütü ile işbirliği ve toplantılarına katılma geçmişine sahip olduğunu belirtti. Terörist münafıklar grubu Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa tarafından destekleniyor. İslam devriminin başlangıcından bu yana terörist münafıklar grubu çeşitli terör eylemlerinde 17 binden fazla İran vatandaşına suikast düzenlemiştir.
İran İslam Devrimi Muhafızlarının donanması Fars Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapan Panama bandıralı yabancı bir gemiye el koydu. Merhaba Ajansı'na göre gemi 300 bin litreden fazla kaçak yakıt taşıyordu. İran Devrimi Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin bu eylemi Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın masmavi sularında bu gücün sorumluluğu ve görevi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İslam devriminin muhafızları deniz kuvvetlerinin de Fars Körfezi'nde ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki temel görevi İran'ın ulusal çıkarlarını korumak, güvenliğini sağlamak ve deniz kaçakçılığı ile mücadele etmektir. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil olmak üzere deniz hukuku kapsamında bir geminin sivil veya sivil olmayan geminin uluslararası denizcilik düzenlemelerine uymaması durumunda uluslararası hukuku uygulamak için bir savaş gemisi durdurulabilir ve açık denizlerde de denetlenebilir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlı Karabağ sorunundaki tutumunu takdirle karşıladıklarını açıkladı. İran'a göre Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Ağdam kentine konuşlandırılması vesilesiyle bir video mesajında İlham Aliyev, İran'ın Dağlı Karabağ sorunundaki tutumunu övdü ve İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dostu ve kardeşi olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlı Karabağ bölgesinde kurtarılan bölgelerini ziyaret ederek İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırlarını dostluk sınırları olarak nitelendirdi. İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise geçtiğimiz günlerde Dağlı Karabağ Savaşı hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan tarafından işgal edilen tüm topraklarının kurtarılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayetullah Hamenei bu topraklarda Ermenilerin güvenliğinin de sağlanması ve her iki tarafında uluslararası sınırlara uyması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti askerleri Rusya Cumhurbaşkanı, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında imzalanan üçlü anlaşma çerçevesinde Cuma günü Dağlı Karabağ'ın Ağdam kasabasına yerleşti.
Suudi Arabistan Kralı G20 zirvesi çerçevesinde yapılan çalışmaların koordinasyonunu görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü. Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz Ali Suud, cumartesi ve pazar günleri Suudi Arabistan'da yapılacak G20 zirvesine görüşmek üzere Cuma akşamı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Suudi Devlet Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suud Kralı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde G20 zirvesi öncesinde bulunan çabaların koordinasyonunu ele aldı. Suudi kaynakları da Suudi ve Türk taraflarının ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelere de görüştüklerini bildirdi. Suudi Arabistan'da yüz yüze yapılması planlanan G20 zirvesi büyük ölçüde koronavirüs koşullar nedeniyle bu yıl sanal olarak gerçekleştirilecek. Zirve aralarında Londra, Paris, New York ve Los Angeles belediye başkanlarının da bulunduğu birçok İngiliz, Avrupa Birliği ve Amerika milletvekili ve yetkilisinin insan hakları ihlalleri yüzünden Suudi Arabistan'a baskı yapmaları çağrısında bulundukları sırada düzenlenecek. Bu arada Avrupa Parlamentosu, Suudi yetkililerin insan hakları ihlalleri nedeniyle G20 zirvesine katılan delege sayısının azaltılması çağrısında bulundu.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıkladı. Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nca düzenlenen pilot ve teknisyen temel eğitim kurslarında başarılı olan 34 pilot ve 31 teknisyen için mezuniyet töreni düzenlendi. Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bugünün Türkiye'sinin güvenlik yönetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşadığını, dünya konjonktürü gereği artan tehditleri yükselen bir kapasite ve stratejik yaklaşımla göğüslediğini söyledi. Soylu, terörü kaynağında yok eden ve yaz-kış operasyon yapan bir anlayışa sahip olduklarına işaret ederek, Türkiye aynı zamanda tarihinde görülmemiş ikna ve teslim rakamlarına ulaşmıştır. Bunu bir yöntem olarak sürdürmekte, bu konuda da uzmanlaşmaktadır. Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle 824 kişi getirilmiştir. Kendiliğinden teslim olanlarla birlikte bu sayı 1842 olmuştur. Örgüte katılım ise 5000 lira rakamlardan geçen yıl için 130, bu yıl için 52'dir. Yurt içi terörist sayısı ise 340 seviyesinin altına düşmüştür diye konuştu. Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelecek yılın ulaşmayı hedefledikleri noktanın son perdesi olduğunu da ifade etti.
Diyarbakır'da HDP il ve ilçe binalarından düzenlenen baskında gözaltına alınan parti yöneticileri hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'da 22 Ekim günü yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan HDP il eş başkanı Zeya Ceylan ve Hülya Al Ökmen, Uyanık ile Yenişehir ilçe başkanı Remziye Sızcı'nın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiası ile 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Zeyya Ceylan ve Hülya Al Ökmen Uyanık ile tutuksuz sanıklar Remziye Sızcı ve KK hakkında hazırlanan iki ayrı iddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde de başlanacak.
20 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 156.642 COVID-19 testi yapıldı. 5.103 kişiye hastalık tanısı konuldu. 141 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.990 oldu. Son 24 saatte 3.019 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367.592'ye yükseldi.
Siyonist askerler Filistinli protestoculara saldırarak onlarca kişiyi yaraladı. İRNA'ya göre Siyonist askerler Cuma günü Ramallah'ın doğu kesiminde Filistinli göstericilere plastik mermilerle göz yaşartıcı gaz sıkarak saldırı ve onlara da gözaltına aldı. Haber kaynakları ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki El Halil kentine düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir çocuğun da yaralandığını duyurdu. Bu Filistinli çocuk işgalci Siyonist rejimin askerleri tarafından vurulduktan sonra ağır yaralandı.
Siyonist haber kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçilik açmak amacıyla Tel Aviv'in zengin semtlerinde mülk satın almaya çalıştığını bildirdi. İsrail 12 kanalı Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin ülkenin diplomatik misyonları için bir büyükelçilik açmak ve konut satın almak için özellikle Tel Aviv'in Herzliya bölgesinde mülk satın almak için birkaç Siyonist emlak acentesiyle temasa geçtiğini bildirdi. İlk Birleşik Arap Emirlikleri resmi heyetinin 20 Ekim'de Tel Aviv'e gidişinin ardından emirlik yetkilileri işgal altındaki topraklarda İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'den büyükelçilik açılmasını resmen talep ettiler.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Suriye'nin başkenti Şam'daki Uluslararası Suriyeli Mültecilerin Dönüşü Konferansı'nı sabote etmek girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi. El Ahbariye raporuna göre Washington'un Suriye karşıtı politikalarını eleştiren Maria Zaharova, Şam'daki Suriyeli mültecilerin dönüşü konulu uluslararası konferansı sabote etme çabalarının ve siyasi oyunlarının başarısız olduğunu söyledi. Zaharova ayrıca Amerika ve Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin dönüşü konulu konferansa katılmalarını engellemek için ülkelere her türlü baskı yaptığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen'in 10 yıllardır dünyanın en kötü açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Ve Fransız Cumhurbaşkanı Müslümanlara yönelik baskılarının devamında ülkedeki İslami grupların liderlerine ve Fransa Müslümanlar Konseyi'ne Cumhuriyetçi değerler adlı bir tüzüğü desteklemeleri için ultimatum belirledi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarıyla beraberiz. İlk yorumumuz Trump hükümetinin Siyonist rejime son hizmetleri konusu etrafında. Donald Trump'ın iktidarı sırasında Amerika, Siyonist rejim lehine benzeri görülmemiş tutumlar sergileyip eylemlerde bulundu. Donald Trump'ın son ABD başkanlık seçimlerindeki başarısızlığını takiben yönetimi şimdi İsrail'e hizmet etmek ve ABD'deki Siyonist lobilerin dikkatini çekmek için başka önlemler aldı. Çarşamba gününden bu yana işgal altındaki Filistin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Perşembe günü başta Başbakan Benjamin Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkilileri memnun etmek için adımlar attı. İşgal altındaki Golan Tepelerine giden ilk ABD Dışişleri Bakanı olan Pompeo, diplomatik dışı hareket ederek İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini yeniden teyit etmek için buradayım dedi. Başkan Trump, İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini tanıdı açıklamasında bulundu. Amerika Dışişleri Bakanı ayrıca Batı Şeria'da El Beyre yakınlarındaki Pesagut adlı bir Siyonist yerleşimi de yasa dışı bir şekilde ziyaret etti ve Amerika'nın Batı Şeria'da üretilen ürünleri ve malları İsrail ürünleri olarak kabul etmek istediklerini açıkladı. Öyle görünüyor ki siyasi hayatının sonuna sadece 2 ay kalan Trump yönetimi, Siyonist rejimi desteklemek ve yasa dışı taleplerini yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Batı Asya meseleleri konusunda uzman olan Hasan Anizade'ye göre, Donald Trump önceki zaferini Siyonist lobinin yardımına borçludur ve bu nedenle Beyaz Saray'a girdiğinde Siyonist rejimi güçlendirmek için tüm imkanlarını kullanacağına da söz vermişti. Mart 2019'da tartışmalı bir hareketle Siyonist rejime bağlılığını ilan eden Trump, işgal altındaki Suriye'nin Golan'ı Siyonist rejimin bir parçası olarak kabul ettiğini bildirdi. Böyle bir hareket yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına, özellikle de Siyonist rejimin Golan Tepeleri ve Batı Şeria dahil 1967 işgal altındaki topraklardan çekilmesini talep eden 242 sayılı karara aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda önceki ABD yönetimlerinin bu konudaki uygulamalarıyla bile çelişiyor. 1967'den bu yana tüm Amerika hükümetleri Golan Tepeleri ve Batı Şeria'yı işgal altındaki topraklar olarak tanıdı. Ancak Trump yönetimi Washington'un politikasını değiştirdi. Yalnızca Siyonist topraklarının bir parçası olan Golan Tepelerinin değil, böyle iddia etti. ABD'nin yasa dışı yerleşimlere ilişkin politikasını da değiştirdi. Batı Şeria'ya yönelik de aynı yasa dışı siyasetleri uyguladı. Aslında Donald Trump'ın dış siyaset yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri İsrail'e koşulsuz şartsız destek konusundaki tutumu ve önceki ABD başkanlarının yapmayı reddettiği eylemleri uygulamasıydı. Bu uygulamalardan en önemlisi Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olarak tanınmasıdır. Ayrıca Trump hükümetinin işgal altındaki Golan'ın İsrail'in bir parçası olarak tanıması, Siyonist rejime eşi görülmemiş faydalar ve ayrıcalıklar sunan ve karşılığında Filistinlileri temel haklarından mahrum eden yüzyılın anlaşmasını sunması ve nihayet İsrail'in Batı Şeria ilhakına onay vermesi Siyonistlere verilen başka hizmetlerdendi. Tabi işgal altındaki Filistin'in ziyareti sırasında Pompeo, Siyonistlere Batı Şeria'da üretilen ürünleri ve malları İsrail yapımı ürünler olarak kabul ederek Siyonist yerleşimcilere yeni bir armağan daha verdi. Böylece Trump yönetimi Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin işgal altındaki topraklara ilhak edilmesini fiilen kabul etti. Trump yönetimi diğer durumlarda olduğu gibi tek taraflı bir yaklaşım benimsedi ve Birleşmiş Milletler uygulamalarına aykırı davrandı. İşgal altındaki Golan Tepelerinin ilhakına ve Batı Şeria'nın bir kısmının ilhakına onay veren Trump hükümetinin bu yöndeki girişimleri İsrail ve destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ni uluslararası arenada daha da tecride sürükledi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz ilk resmi Bahreyn heyetinin İsrail'i ziyaretinin amaçları etrafında. Dışişleri Bakanı Abdüllatif El-Ziyani, başkanlığındaki ilk resmi Bahreyn heyeti işgal altındaki bölgelere gitti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra geçen Eylül ayında İsrail'e diplomatik ilişkiler kurmak için barış anlaşması imzalayan ikinci Arap ülkesiydi. Anlaşmanın imzalamasından bir ay sonra Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İsrail İç Güvenlik Danışmanı Mir Ben Shabat liderliğindeki bir Amerikan-İsrail heyeti 18 Ekim'de Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El-Ziyani başkanlığındaki Bahreyn heyetinin ziyareti resmi bir Bahreyn heyetinin İsrail'e ilk ziyareti oldu. Aslında bu ziyaret İsrail'le bir barış anlaşması yapmayı amaçlıyordu. Ancak Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki bölgelere yaptığı ziyaretle aynı zamanda denk gelmesi barış anlaşmasından başka hedefler olduğunu da gösteriyor. Bu ziyaretin hem yerel ve hem de bölgesel düzeyde hedefleri var gibi görünüyor. Ülke düzeyinde Bahreyn heyetinin ziyaret sırasında Bahreyn heyetine batıcılığın güçlendirilmesi ve ülkeyi İslamsızleştirmenin de dayatılması da muhtemeldir. Bu konu yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne beyaz evliliğin kabulü ve alkol içmeye getirilen kısıtlamaların kaldırılması dahil İslami düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması şeklinde empoze edilmiş ve Ali Nahyan hükümeti tarafından da uygulanmıştır. Aynı zamanda Ali Halife rejimine karşı Bahreyn Sivil Hareketi ile ilgili konularda ziyaret sırasında tartışılan konular arasında yer alıyor. Bahreyn Halk Hareketi 14 Şubat 2011'de başladı ve neredeyse son 10 yıldır devam ediyor. Son 10 yılda Siyonist rejimde Ali Halife rejimine halk ayaklanmasını bastırmak için çeşitli şekillerde yardım etti. Bazı haberlere göre İsrail güçleri halk protestoları bastırmak için Bahreyn güçlerini de eğitmekle görevlendirildi. Amerika, Ali Halife rejiminin sivil ayaklanmayı bastırmasını da görmezden gelmiştir. Bir insan hakları avukatı olan Nora Arkat, Bahreyn-İsrail anlaşmasının imzalanmasının ardından BBC News internet sitesinde Bahreyn'de uluslararası sorumluluğu en az 43 kez görmezden gelen İsrail gibi utanç verici bir insan hakları siciline sahip ve Amerika tarafından da desteklenmektedir. Bölgesel düzeyde ise İran karşıtı hedeflerin peşinden gitmek ve bölgesel bir koalisyon oluşturmak bu bölgesel ziyaretin en önemli hedeflerinden biridir. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail rejimi bölgede İran'a karşı çalışan aktörler arasında da yer alıyor. Bu aktörlerin heyetleri arasındaki herhangi bir diplomatik toplantıda muhakkak ki İran meselesi de tartışma konularından biridir. Amerika son 4 yılda İran karşıtı bölgesel bir koalisyon oluşturmak için büyük çaba sarf etti ancak bu çabaları da işe yaramadı. Böyle bir koalisyonun kurulması İsrail ve Amerika'nın bölgedeki etkisini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Nur Arkat makalesinde İsrail-Bahreyn anlaşması şiddeti sona erdirmek veya baskıyı azaltmak yerine Amerika'nın Batı Şeria'daki etki alanını genişletecek olan baskıcı rejimler arasındaki jeopolitik bir ittifakı da temsil ediyor. Son olarak Donald Trump'ın Amerikan başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin neredeyse kesin olduğu bir dönemde gerçekleşen ziyaret, Ali Halife ve Siyonist rejimin Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından normalleşme projesinin başarısızlığına ilişkin endişelerini de yansıtıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1399, Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1442 ve 21 Kasım 2020 Cumartesi. ...67 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1332'de İranlı fakih ve alim Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi vefat etti. Hicri Şemsi 1271'de Tahran yakınındaki Eştihard'da dünyaya gelen Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi çocukluğunda dini ilimleri öğrenmeye başladı. İslami marif alanında bilgilerini arttırmaya büyük ilgi duyan Ayetullah Habibullah Askeri Eştihardi babasının teşvikiyle gençliğinde Irak'ın kutsal Necef Eşref'teki dini ilimler havzasına gitti. Ayetullah Eştihardi bu kentteki önde gelen alimlerden 15 yıl boyunca feyizler aldı ve sonuçta içtihat makamına ulaştı. ...114 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1328'de Tebriz'den Tahran'a hareket eden Meşrutiyet Hareketi'nin önde gelenleri olan Settarhan ve Bahadırhan zaferle Tahran'a geldi. Bu özgürlük ve bağımsızlık yanlısı mücadeleciler Tebriz kentini Muhammed Ali Şah döneminde muhasara etmeleri sırasında bu kent halkının yardımlarıyla 11 ay boyunca eşsiz bir direniş göstererek Tebriz'i korudu ve devlet güçlerinin saldırılarını yok etti ve ardından Tahran'a gittiler. Settarhan ve Bahadırhan cesaretle Meşrutiyet Hareketi'nde birer mücahiddiler ve kendi adlarını İran'ın altın tarih sayfalarında yazdılar. ...175 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rebiüsani 1267'de ilk Farsça dilinde yazılan Vakai İttifakiye gazetesi Tahran'da yayınlandı. Bu gazete Nasiriddin Şah Kacar'ın saltanatı döneminde 3. yılında kifayetli sadrazamı Mirza Taki Han Emir Kebir'in emri üzerine yayınlandı. Bu Farsça gazetenin yan yönetmeni Hacı Mirza Tezkereci idi. Bu gazetede yayınlanan haberler Emir Kebir'in denetiminde değerleniyordu. Bu gazetedeki haberler İran ve dünyadaki gelişmelerle ilgiliydi. ...25 yıl önce bugün 21 Kasım 1995'te Dayton Anlaşması imzalandı. ...326 yıl önce bugün 21 Kasım 1694'te Fransız yazar ve filozof Walter Lacaple François-Marie Arouet dünyaya geldi. François-Marie Arouet Fransız devrimi ve aydınlanma hareketine büyük katkısı vardı ki din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazılarıyla ünlendi. ...237 yıl önce bugün 21 Kasım 1783'te tarihte ilk kez insanlığın uçmak için gösterdiği çabaları sonucu havaya bir balon gönderildi. Balonların uçmak için kullanılabileceği ve bu tür bir aracı insanlar için bir hava taşıtı olabileceği 1767 yılında Joseph Black tarafından ortaya atılmış bir fikirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. S- Sanat Tarihi ve Epidemik Hastalıklar. Değerli dinleyiciler, epidemik hastalıkları ve tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmasını ele aldığımız programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Epidemik hastalıklar ve ben merkezcilik, insanoğlu galip gelemedi iki konudur. Bu iki konu aynı zamanda tarih boyunca yazarların ve sanatçıların çeşitli eserlere yaratmalarında ilham kaynağı olmuş ve sanat, musiki ve edebiyat üzerinde etki yapmıştır. Gerçi ben merkezcilik hiçbir zaman son bulmayacağı ve sanatta bunu yenemediği anlaşılıyor. Ancak sanat büyük ölçüde hastalıklardan kaynaklanan yaralara merhem olabildiği gözleniyor. Buna göre birkaç bölümden oluşan programımız boyunca sanattan söz etmek istiyoruz. Umulur ki sohbetimiz koronavirüs salgını yaşandığı şu günlerde bir nebze de olsun insanları teselli ederken gelecek kuşaklar da bu şartları tahammül etmekte tesirini anlar. İçinde bulunduğumuz durumda sürekli herkesin koronavirüs ile mücadelede sorumluluğu ne olduğundan söz ediliyor. Birçok insan toplumda her bireyin her türlü ameli ve davranışı koronavirüs salgınının yayılmasında da veya önlenmesinde etkili olduğuna inanıyor. Bu yüzden hepimiz maske takma, sosyal mesafelere uyma ve karantina zorluklarına katlanıyor ve koronasız günlerin umudu ile yaşıyoruz. Gerçi şimdiki durumda medyaya başvurmak ve muhtemelen kitap okumak için daha fazla zaman buluyoruz. Ancak ne var ki sanal ve gerçek ortamda karşı karşıya bulunduğumuz bilgi patlaması da çelişkilerle doğru olduğu anlaşılıyor. Gerçekte günümüzde muhteva üretme işi o kadar çok yayılmış ki doğruyu yanlıştan ayırt etmek gerçekten zor olmaya başladığı anlaşılıyor. Acaba COVID-19 hastalığının sebebiyet verdiği bu gergin ve kaygı dolu dönemde gelecek kuşaklar için geriye ne kalacağını düşünüyorsunuz? Acaba medyada yayınlanan veriler ve haberlerin üzerinden bu salgına bakan tarih, bu alanda yazılan kitaplara ve sanat eserlerine ve sanatçıların görüşlerine bakarak bizim durumumuzu öğrenmek isteyenlere şimdiki halimizi ve hissiyatımızı aktarabilir mi dersiniz? Bu soruların cevabı için ilkin tarihe bakmalı ve insanlar benzer durumlarda neler yaptığını görmeliyiz. Ekonomist dergisi epidemik hastalıklar ve kültür sanat üzerinde tesiri hakkında yayınladığı bir yazıda şöyle diyor. Pandemilerle kültür arasındaki bağ bin yıllık mazisi olan bir konudur. Tarihte ilk pandemilerden biri 1347 yılında Avrupa'ya ulaşan kara taun pandemisiydi. Bu hastalık bölge nüfusunun 1/3'iyle yarısını öldürdü. Ancak sosyal ve iktisadi düzende yaşanan büyük değişimler yolu Rönesans'ın zuhuru için açtı. Geçenlerde taun salgını hakkında yazılan Florence Kuşatmada adlı kitabın John Henderson'a göre bu pandemi doğrudan Rönesanslığa sonuçlanmadı, ancak servetin küçük bir grubun elinde toplanması, maaşların ikiye katlanması, zenginlerin daha zenginleşmesiyle sonuçlandı ve sonuçta onlara sanata mali destek verme izni verdi. Taun pandemisi başta resim sanatı olmak üzere birçok sanatın üzerinde iz bıraktı. Henderson'un tabiriyle Taun darbesi insanların tanıdıkları şeylerle ilgilenme şevkini ihya etti. Tam da bizim karantina günlerinde tanıdık romanlara ve eski filmlere yönlendiğimiz gibi. Örneğin İtalyan ressamlar içinde beşeri duyguları acayip gerçekçilikle görüntüledikleri muhteşem eserler yarattı. O yöntem daha sonraları Rönesans'ın simgesine dönüştü. Aynı dönemde hekimler ve kilise ruhanileri musikinin tedavi özelliği üzerinde de uzlaştı. Buna göre Taun'dan kaçmak üzere ve tevbe niyetiyle sokaklara çıkan halk için dini şarkıları okumak bilinen adetlere eklendi. Bu durumun yankısını 2020 yılında da görmek mümkün. İnsanlar evde karantina altına alındıkları ilk günlerde İtalya halkı evlerinden balkonlarına çıkarak şarkı söylemeye veya müzik aletlerini çalmaya başladı. Bu insanlar farkında olmadan 16. yüzyılda yaşamış atalarını taklit ettiler. Taun ve Rönesans döneminde Musiki adlı kitaba göre o dönemde Milan kentinin başpiskoposu halkın sokaklara çıkması virüsün yayılmasına yol açabileceği kaygısından hareketle İtalya halkından evlerinde ve kapı ve pencerelerini aşarak şarkı söylemlerine de ve böylece hem karantina kurallarına uymalarını hem bu merasimi birlikte icra etmelerini istemişlerdir. Tarihi araştırmalar her pandemiyle birlikte veya kontrol altına alındıktan sonra başka sanatların da geliştiğini gösteriyor. 19. yüzyılda koleranın ilk büyük salgınının kontrol altına alınması ilk ahir zaman romanının yayınlanmasına denk geldi. Mary Shelley'nin yazdığı Son Adam adlı roman beşeriyetin çok karanlık olan geleceğinden bir tablo sunuyor. Bu tabloya göre insan soyu Taun yüzünden yok olmuş ve sadece bir tek kişi geride kalmıştır. Richmond Üniversitesi hocası Elizabeth Otka'ya göre İspanyol gribinin psikolojik tesirlerinin izlerini bu virüsten sağ kurtulanların eserlerinde bulmak mümkün. Otka bu virüsün izlerini T.S. Eliot'un da yazdığı The Wasteland adlı şiir eserinde görüyor. Bu şiir Dünya Savaşı'ndan sonra çoğu yazarı etkileyen hüsran ve üzüntü duygusunun sonucu olan ünlü bir şiirdir. Bu üzüntü Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan kimliksizliğin sonucuydu ve pandemi şartları Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan durumların acısını daha da artırdı. Buna karşın eğer hastalıkların pandemi haline gelmesinden duyulan korku ve dehşeti bir yana bırakırsak, bu durumla ilgili edebiyat eserlerinin ana temalarından biri pandemilerin sosyal sınıfların arasındaki ihtilafı yok etmekte etkili bilinmeseydi. Gerçi şimdiki araştırmalar pandemilerin en çok yoksul sınıfı etkilediğini gösteriyor. Ancak edebiyatta bu tezi reddeden bazı örneklere de rastlıyoruz. Örneğin Edgar Allan Poe'nun yazdığı Kızıl Ölüm Maskesi adlı eserde bir prens kendisini ve yüzlerce zengin adamı bir pandemiden korumak için bir yerde saklıyor. Ancak sonunda bu ölümcül hastalık yüzünden maskesi olan tanımadık bir konuk kalıbında ve maskeli bir ziyafette ortaya çıkıyor ve hepsini öldürüyor. Taun krizi üzerinden asırlar geçmesine rağmen o dönemin sanat eserleri hala insanları Taun pandemisi yaşandığı o günlere götürebiliyor. Taun hastalığına yakalanma korkusu, hastalığın nasıl tedavi edileceği veya yakalananların asıl acı çekerek ölümlerinden önleneceği bilinmemesi, sanatçıları eski çağdan Rönesans çağına kadar taun hakkında duygularını ifade etmeyi zorlamıştır. Bu yüzden günümüzde birçok tablo, heykel ve benzeri eserler geçmiş çağların insanlarının taun veya kolera gibi epidemik hastalıklara karşı durumlarını da ifade eden değerli bilgileri bize sunabiliyor. O dönemlerin sanat eserleri insanların çektiği acılar ve mutsuzluğu yansıtan örneklerle doludur. Birçok ressam dünyanın sonunu anlatan resimler çiziyordu. Ölüm düşüncesi bu eserlerde ön plana çıkmış ve kiliseler ve dini mekanlar her zamankinden daha çok kalabalık oluyordu. Birçok insan ahir zaman yaklaşığını ve yarın için bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Kiliselerin duvarları kutsal kitapların çeşitli rivayetlerini anlatan resimlerle dolu taştı ve sanat kiliseye insanları ölümün fani dünyadan nur ve aydınlığa geçiş güzergahı olduğu konusunda bilgilendirme konusunda yardımcı olmaya başladı. Öte yandan insanların içine ölüm korkusu salan taun pandemisi birçok roman yazarına da ilham kaynağı olmuştur. Buna göre yazarlar toplumda taun pandemisi yüzünden yaşanan öyküleri yazmaya başladı. O günlerin acı öykülere, kelimelere ve cümlelere yerleşecek Daniel Defoe'nun yazdığı Taun'un Kara Yılı Anıları ve Albert Camus'un Taun adlı eseri gibi birçok esere yansıdı. Evet, Kara Taun ya da her türlü ölümcü pandemi bir gün sona eriyor fakat korku ve dehşeti tablolarda, heykellerde ve kitaplarda kalıyor. Yolculuğun sonunda Fermina gemide tanıdıkları görmekten rahatsızdır ve bu yüzden Florentino'nun önerisi üzerine gemide kolera salgınından işaret olan sarı bayrağı göndere çekiyor ve böylece başka bir yolcunun gemiye binmemesini ve şimdiki yolcular da yola başka bir gemiyle devam etmeleri ve sonuçta ikisi rahatça yolculuklarına devam etmesine imkan sağlıyor. Bu cümleleri Gabriel Garcia Marquez'i Kolera Yılları Aşkı adlı eserinden naklettik. Bu eseri okuyan her okurunda en basit algısı bir zamanlar dünya halkı kolera pandemisi adlı bir salgınla uğraştı ve çok kolay bir şekilde hayatını kaybettiğidir. Demek ki bugün yaşadığımız COVID-19 pandemisi aslında pek de yeni bir konu değildir ve tarih bu konuyu bizden çok daha iyi bilmektedir. Pandemilerin sırasında çeşitli sanatçılarca yaratılan sanat eserlerinden birçoğu günümüzde en muhtemel tarihi belgelerin arasında yer alıyor. Bu eserler çeşitli epidemilerin ve pandemilerin etkisi altında yaratılmış ve her biri yaşanan kriz dönemindeki insanların umutsuzluğunu ve güçsüzlüğünü yansıtmaktadır. Bu acı duygu belki de hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar eşsizdir. Peter Bruegel'in 16. yüzyılda yarattığı Ölümün Zaferi adlı tablosu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala taun pandemisinin tarihini ve o dönemde insanların da çektiği acıları en iyi biçimde anlatan en ünlü sanat eserlerinden biridir. Şimdi dünya yeni bir pandemiyle karşı karşıyadır. Tarihi yeniden tekrarlanıyor. Amerikalı roman yazarı Egor O'Neill şöyle diyor. Ne şimdi ne de gelecek vardır. Sadece defalarca ve defalarca yaşanan geçmiş vardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Acaba biz şimdiki zamanda mı yoksa geçmişte mi yaşıyoruz? Muhterem dinleyiciler, epidemik hastalıkları ve tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmasını ele aldığımız o programımızın birinci bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medeniyetin Beşiği Kermanşah.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli seri sohbetimizin 16. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Kermanşah eyaletinin güzel ve turistik köylerinden sayılan Piran ve Yukarı Çermeli'ye uğrayacağız.
Piran köyü su, nehir, şelale ve pınarlar köyüdür. Öyle bir köy ki sokaklarında su sesi kulakları çınlatıyor ve ortama anlamlı bir huzur katıyor. Sohbetimizin devamında ise bu turistik köyün özelliklerini ele alacağız.
Güzel ve turistik Piran Köyü 15 yıl önce turistik köy olarak seçilen Kermanşah eyaletinin önemli turizm merkezlerinden biridir. Bu köy, tarihi Serpol Zahap kentine 10 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Piran ovada ve dağlık alanda bulunan su kaynakları açısından çok zengin bir köydür. Bağları, bostanları, şelaleleri ve genel olarak doğası ile olağanüstü bir köy olan Piran, Serpol Zahap'a yakınlığı yüzünden önemli bir noktaya dönüşmüştür. Köyün Kasr-ı Şirin Turizm Odağı çapında yer alması daha fazla turisti bölgeye çekmiştir. Bu çerçevede bölgede bulunan Ahmet bin İshak Türbesi, Anubanini taş kabartmaları, Zicmenije Kalesi ve de bölgenin 14 serap bölgesi turistik alanlar olarak en çok ziyaretçiyi kendine çekmektedir.
Piran köyü deniz seviyesinden 920 metre kadar yükseklikte yer alıp ılımlı ve sıcak bir iklime sahiptir. Köyün güneyinde güzel ve bol sulu Elvent Irmağı akmaktadır. Piran Dağlık Köyü'nün evleri iç içedir. Eski sokakların arasından geçen nehir kanalının yanı sıra çınar, kavak ve ceviz ağaçları köyün güzelliğine güzellik katmaktadır. Yoğun ve çok sayıda ormanlar ise yüksek ağaçlar, özellikle de çınar, kavak, ceviz ve incir ağaçları ile doludur. Bu noktalar iyi bir eğlence alanı sayılıyorlar. Yüksek bir şelale olan Piran Şelalesi ve yaşlı ağaçların yanındaki pınarlar ve kendiliğinden biten bitkiler köyün manzarasını eşsiz hale getiriyor.
Piran köyünün ahalisi daha çok bağcılık ile uğraşmakta. Özellikle de domates, incir ve ceviz üretmektedir. Piran halkı sıcakkanlı, misafirperver, saf, iyi ve çalışkan insanlardır. Piran köyünde de Kürtlerin yaşadığı çoğu bölgelerde olduğu gibi yöresel kıyafetler, renkli renkli elbiseler giyilir.
Köyün en önemli el sanatı ürünleri arasında ise Kürdi desenli kilimlerdir.
Piran şelalesi ise Kermanşah eyaletinin doğal cazibelerinden biri olarak İran'ın en yüksek şelalesi sayılır ve ülkenin doğal miras listesinde de yer alır. Piran şelalesi 3 katlı şelale olarak 2 katı çok yüksek ve 1 katı kısa olan bir şelaledir. Öyle ki şelalenin 3. katı ağaçların altındadır ve tam olarak görülmüyor. Bu şelalenin yüksekliği yaklaşık 180 metre kadardır. Bu eşsiz doğal mekan Rijav tarihi bölgesinde yer alıyor.
Piran şelalesi Rijav ismiyle de bilinmektedir. Rijav Kürtçe'de suyun dökülüşü anlamına gelir. Bu şelale kayalı bir dağda ağaçların arasında yer almıştır. Öyle ki ilk katı zar zor görülebilir. Bu kaya dağına tırmanmak ise kolay olmasa da doğa severler ve çevreciler için kaya tırmanma keyfini sunmaktadır.
Rijav şelalesi etrafında görülen bitkiler ve ağaçlar arasında meşe, yaban fıstığı, alıç, yaban vişnesi, yaban ahududusu, söğüt, dağ inciri, ceviz, nar, çınar, üzüm, şeftali ve zeytine değinmek mümkün. Ayrıca bunlara ilaveten gunnaur, ravent, sumak, üzerlik, kangal, sirone, sarmaşık, mantar ve diğer bitki türleri bulunmaktadır. Bu bölgenin güzelliğinin doruğunu ise ilkbahar ve yaz mevsimlerinde görmek mümkün. Bu yüzden bu iki mevsimdeki 6 ay içerisinde en çok yerli ve yabancı turist bu bölgeyi ziyaret etmektedir. Bu doğal cazibenin yanı sıra ziyaretçiler için belli imkanlar da sunulmuştur. Bu çerçevede park yeri ve alanı, çardaklar ve mağazalar hizmet vermektedir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde Kermanşah eyaletinde bulunan Yukarı Çermele ile ilgili konuşacağız. Birlikte dinleyelim.
Yukarı Çermele köyü Kermanşah eyaletinin Songor ilçesinden 23 kilometre uzaklıktaki merkezi bölümün köylerinden biridir. Bu köy kuzeyden Bir ve Bedir dağları, kuzeybatıdan da Perişan dağları ile sınırlandırılmıştır. Kermanşah'ın güzel turistik kentlerinden sayılan Çermele, denizden 2180 metre yükseklikte yer alıp dağlık bir bölgede yer almıştır. Çermele Kürtçe'de beyaz anlamındadır. Soğuk ve karla kaplanmış bir bölge olduğu için bu adla anılmaktadır.
Bedir ve Perişan dağları özellikle de ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında çok iç açıcı bir görüntüye sahiptir. Perişan şelalesi ise eyaletin en güzel ve görmeye değer şelalelerinden biridir. Bu şelale Perişan dağlarından kaynaklanıyor. Şelalenin etrafındaki manzara özellikle ilkbahar ve yaz aylarında görülmeye değerdir. Kaya dağı sayılan Bedir dağı 2850 metre yüksekliği ile köyün kuzey istikametinde yer alıyor ve kış aylarında karlı görüntüsü ile dikkat çekmektedir. İlkbahar ve yaz aylarında da bitkilerin yeşermesiyle bölge başka rengarenk renklere bürünüyor.
Yukarı Çermele köyünün kuzeybatısında yer alan Perişan yükseklikleri birçok pınarı ve güzel şelalesiyle engerek otu, şahdere otu, beyaz çiçekleri, meyan, hatmi çiçeği, sadır otu, kekik ve geven gibi bitki türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu dağlık alanda çakal, kurt, tilki, tavşan, keklik ve kum kekliği gibi hayvan ve kuş türleri yaşamaktadır.
Yukarı Çermele köyü doğal konumu ve uygun iklimi yüzünden eşsiz bir görünümü ve manzaraya sahiptir. İklimi ilkbaharda ve yazda ılımlı ve uygun, kışta ise soğuktur. Bu köy Kermanşah'ın eski köylerinden biri olarak uzun bir iskan geçmişine de sahiptir. Köyde Kaçarlar döneminde yapılan kadim bir hamam bulunmaktadır. Bu da köyün tarihi ve geçmişinin göstergesidir. Bu hamam hali hazırda köy ahalisi tarafından hala kullanılmaktadır.
Yukarı Çermele köyü dağlık bir köy olarak yoğun yerleşim alanına sahiptir. Bu köy derede yer alıp dolambaçlı ve nispeten geniş sokaklara da sahiptir. Köyün çoğu evi tek katlı olup düz çatılı ve küçük pencerelidir. Kerpiç ile yapılan evler doğayla uyumlu bir şekilde yapılmış ve köye renk katmıştır. Evlerin yapım ve mimarisinde doğal faktörlerin yanı sıra kişilerin meslekleri ve günlük çalışmaları da etkili olmuştur. Nitekim hayvan yetiştirenler ve ziraat yapanlar, diğer alanlarda çalışan kişilerden evleri de farklı olmuştur.
Köyün evlerinin yapımında ve inşasında taş, ahşap ve balçık ve genel olarak da kerpiç kullanılıyor. Ancak yeni yapılan evlerde demir, çimento ve tuğla da bulunuyor. Köyün ahalisi Kürtçe konuşmaktadır. Ahali Müslüman olup Caferi Şialardandır. Köy halkının çoğu yöresel kıyafetler giyerler. Rengarenk kumaşlı kıyafetler hep halk arasında görülmektedir.
Yukarı Çermele köyünün tarımsal ürünleri buğday, arpa, baklagiller, nohut ve yoncadır. Zengin tarlaları ve elverişli toprakları yüzünden köyde hayvan yetiştirmeciliği de yaygındır. Bu çerçevede süt, yoğurt, tereyağı ve hayvansal yağlar köyün en önemli süt ürünlerinden sayılır. Yukarı Çermele köyü özellikle de kadınlar tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra halı dokuma gibi el sanatı faaliyetleriyle de uğraşmaktadırlar.
Yukarı Çermele köyünün en bilinmiş halk oyunları arasında ise topuzlar savaşı oyununa değinmek mümkün. Bu oyunda köyün iri adamları özel ağaçlar ile yarışırlar. Zira bu oyun bir tür dövüş sanatı da sayılır. Yukarı Çermele halkı arasında yöresel musikinin de özel bir yeri vardır. Özellikle düğünler ve şenliklerde zurna ve davul gibi müzik enstrümanları kullanılır. Bu köyün en önemli ürünleri ise ayran, yoğurt, tereyağı ve keşktir.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli seri sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Ey şare Kermanşah'ın, kavne takvesanın, navud eram şirine, tarihe geddirine, selik evdikare ged, sumaru nefşare ged, kesru gihlan basafan, kulat mehru. Ey şare kırmaşanım, havun etahvesanım, bir setün et çavanım, serperzin o cehanım. Serpulu deşte zahav, kirindu bakhiri jo, khanke İslam'a bahadı, beheşteri ve yadı, sunguru kenga vere, sehney honer pervere. Revan seru her zine, halki zuan şirine, halki zuan şirine dağ, halki zuan şirine dağ. İşare kırmaşanım, kavne tabvesanım, bizetin et çavanım, serverzin o cehanım.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 41. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Nisa suresinin 140 ve 141. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele almaya çalışacağız.
İslam zuhur ettiği sırada Yahudiler Medine toplumunun önemli parçası sayılırlardı. Onlar bölgede zengin konumda olmalarından dolayı hep etkin bir kesim sayılırlardı. Ancak İslam'ın zuhuru ve yayılmasıyla onların izzet ve görkemi de azalmaya başladı. Irkçı ve kibirli Yahudiler ise böyle bir şeye tahammül edemiyorlardı. Bu yüzden kutsal İslam'ı yok etmek için kollarını sıvayıp azimlerini topladılar. Onlar İslam'ı yok etmek için ellerinden geleni yapıp farklı yollar, hileler ve komplolara başvurarak İslam dinini yolun başında devirmek istediler.
Yahudiler hiçbir zaman akıl ve argüman yolu ile İslam'ın hakkaniyetini sorgulayamıyorlardı. Bu yüzden ilk baştan itibaren karmaşık ve muğlak sorular öne sürerek Allah Resulü'nün seçkin karakterinin halk arasında değerini düşürmeye çalışıyorlardı. Ancak bu girişimler ters tepti ve Allah Resulü'nün bilimsel makamı ve ilahi azameti sayesinde kimi Yahudiler bile İslam'a yöneldiler. Diğer Yahudiler ise Abdullah bin Selam, Salabe bin Saiye ve Esid bin Saiye olarak Esed bin Ubeyd Hadli gibi Müslüman olan Yahudileri psikolojik işkenceye tabi tutup şöyle diyorlardı. Bunlar bizim eşkıyalardan olan az sayıda kesimdir. Onlar Muhammed'e iman edip Müslüman oldular. Eğer asaletli ve şerefli bir Yahudi olsalardı, hiçbir zaman babalarının dininden ayrılmaz, başka bir dine bağlanmazlardı.
Yahudilerin Medine kentinde başvurduğu bir başka komploda, Müslümanların Beytül Mukaddes'e doğru namazını alay konusu etmeleriydi. Onlar Müslümanlar ve Allah Resulüne iğneli sözler sarf edip İslam'ın bağımsız bir din olarak Yahudilerin ve daha önceki dinlerin kıblesi olan Beytül Mukaddes'e doğru namaz kılmalarını sorguluyorlardı. Az bir süre sonra ise Allah'ın emriyle Müslümanların kıblesi Beytül Mukaddes'ten Mescid-i Haram'a doğru değişti. Kıblenin Hicri kameri 2. yılda değişmesiyle Yahudiler çok öfkelendiler. Daha önce Müslümanları Beytül Mukaddes'e doğru namaz kılmaktan dolayı azarlayan Yahudiler, büyüklerini Allah Resulü nezdine gönderip onların eski kıbleye geri dönmelerini istedi.
Böylece Müslümanların inançları ve imanlarında kuşku ve tereddüt uyandırmak Yahudilerin komplolarından biriydi. Yahudiler şöyle diyorlardı, Kur'an da çarpıtılan Tevrat gibidir. Bi'set öncesi Yahudiler ile dost ve arkadaş olan kimi Müslümanlar ise şaşkın bir şekilde şöyle dediler, siz Bi'set öncesi peygamber ve zuhurunun belirtilerini bize anlatmıştınız. Şimdi neden bunu söylüyorsunuz? Yahudiler ise daha önce konuştuklarını göz ardı ederek şöyle diyorlardı. Musa'dan sonra hiçbir peygamber gönderilmemiş ve hiçbir kitapta indirilmemiştir.
Yahudilerin Müslümanları Uhud Savaşı'nda yenmesinin ardından Yahudilerin şüphe uyandırma girişimlerde yoğunlaştı. Yahudiler iğneli sözlerle şöyle diyorlardı. Hak peygamberi ve Tanrı'nın elçisi nasıl olur da yenilir? Onlar alaycı ve iğneli sözleriyle Kur'an ve Allah Resulü'nün konumunu ve değerini düşürmeye çalıştılar. Onlar bir araya geldiklerinde hep Allah Resulü ve İslam'dan söz ediyorlardı. Onu sihir yapmak ve cinnet geçirmekle suçluyorlardı. Aklı sıra İslam'la alay ediyorlardı. Bu arada kimi bilgisiz ve kayıtsız Müslümanlar bilerek veya bilmeyerek bu sözleri dinliyor ve hatta onlar ile gülüşüyorlardı.
Alay eden Yahudilerle gülüşen kimi sözde Müslümanlar ise Yahudilerle oturup kalkması onları daha da küstahlaştırıyordu. Bu sırada Nisa suresinin 140. ayeti indirildi. Allah-u Teala Müslümanları Yahudi ortamlarda oturmaktan ve ilahi ayetlerle dalga geçenlerle oturmaktan sakındırdı. Bu hususta Nisa suresinin 140. ayetinde şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir.
Yahudiler İslam'ın gelişmesini ve yayılmasını görünce Medine'deki nifakı arttırmak ve Müslümanların birliğini bozmak istedi. İslam'ın Medine'deki gücü birlik ve beraberliğe yol açıp kabileler ve aşiretler arasındaki ihtilafların çözülmesini sağladı. Bu çerçevede Allah Resulü ve İslam'ın öğretileri sayesinde bu durum iyileşti. Yahudiler ise hiçbir zaman çölde yaşayan ve bir yudum su için bile birbiriyle savaşan Arapların İslam bayrağı altında siyasi, ekonomik ve toplumsal vahdete varmasına inanamıyordu. Buna esasen Yahudiler her daim geçmişteki olayları hatırlatıp ihtilafları körükleyerek Müslümanlar arasında kapanmış yaraları tekrar açmak istiyorlardı. Bu arada münafıklar ve başta da İslam'ı yok etmek için her şeyini feda etmek isteyen Abdullah bin Ubay Sallul Affi Yahudiler ile yakın işbirliği içerisindeydi.
Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden önce Avs ve Hazraç aşiretleri her daim savaş ve çatışma içerisindeydi. Bu iki büyük aşiret bir araya gelip birleşerek aralarında akıllı, bilgin bir lider seçmek istediler. Böylece aralarındaki savaş ve çatışmaları da noktalamaya karar verdiler. Abdullah bin Ubay ise liderlik için en iyi seçenekti. Kimi rivayetlere göre onun yakınları lider için hazırladıkları 50 bin dinar değerindeki inciden yapılan taçla onu kral yapmak istediler. Bu sıralarda İslam dini zuhur etti ve Allah Resulü kısa sürede Medine'ye hicret etti. Allah Resulü'nün şehre gelmesiyle çoğu insanlar ona yoğun ilgi duymaya başladı ve Abdullah bin Ubey'i bıraktı. Bu mesele ise Abdullah'ı o kadar öfkelendirdi ki hicretin ilk anından itibaren Allah Resulü'ne küstahça ifadeler sarf etmeye başladı. Abdullah şöyle diyordu: "Falanca adam, seni aldatanlara doğru git. Seni kandıran ve buraya getirenlere doğru dön. Git ve bizi kendi topraklarımızda aldatma."
Abdullah bin Ubey, Bedir Savaşı'nın ardından Allah Resulüne duyduğu derin kine rağmen görünüşte aldatma amaçlı Müslüman olduğunu belirtti. Ancak hem Abdullah hem de diğer Medine münafıkları İslam'a darbe indirmek için her fırsattan yararlandı. Abdullah bin Ubey, Uhud Savaşı'nda yolun ortasına kadar Müslümanlarla beraber gelip ardından mazeret uydurarak beraberindeki 300 kişiyle İslam ordusundan ayrıldı ve Medine'ye döndü.
Müslümanların Bedir Savaşı'nda zaferini gören münafıklar Uhud Savaşı'nda da böyle bir ihtimal üzerinde duruyorlardı. Bu yüzden İslam ordusuna şöyle söylemi hazırlığındaydılar: "Biz savaşta sizinle beraberdik ve sizi destekledik. Bu yüzden savaştaki ganimetlerden bizim payımızı da verin." Bu kesim bir yandan da kafirlerin zafer ihtimali üzerinde durup onlara da şöyle söylemek istiyorlardı: "Biz sizinleyiz, sizi de kendimizden biliriz. Biz sizi Müslümanların askeri sırlarından haberdar ettik ve size haber ulaştırdık. Sonuçta sizin zaferinize zemin hazırladık." İşte bu sırada Nisa suresinin 141. ayeti indirildi. Bu ayette münafıkların özellikleri sıralandı. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurdu:
"اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَص۪يبٌ قَالُوا وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَص۪يبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا."
Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa bu defa onlara, "Üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı?" derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere müminler aleyhinde asla yol vermeyecektir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 41. bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Hatipzade, Pompon'un açıklanan doktrini İsrail işgalcilerinin resmileştirilmesidir. Avrupa'nın Bercam'daki tutumu hakkında yeni Amerika iddiası ileri sürüldü. İran, Gilyani, şeytanın avukatıdır ifadesini bulundu. İran'dan akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelesi sürüyor. İlham Aliyev, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesidir ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Krallığı G20 zirvesi çerçevesinde yapılan çalışmaların koordinasyonunu görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, yurt dışındaki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıkladı. Türkiye'de muhalefete yönelik gözaltı ve hapis kararları devam ediyor. Türkiye'de koronavirüs tablosu ortaya çıktı. 20 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Türkiye Sağlık Bakanı tarafından açıklandı.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.